Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd ederek ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. O şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın yanından geçerken bunlara azap ediliyor. Ancak azap edilmesinin nedeni işledikleri büyük günahlar değildir. Bunlardan biri idrardan, ravilerden veki diyor ki idrarından sakınmazdı. Diğeri de kovuculuk yapardı buyurdu. Sonra yaş bir hurma dalı alıp ikiye böldü. Bir parçasını kabirlerden birinin üzerine, diğerini de öbür kabrin üzerine dikti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü niçin böyle yaptın diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, belki bu dallar kurumadıkça onların azabı hafifler buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabir azabıyla ilgili bir bilgi bize aktarıyor ve ümmetine de o gün onunla beraber olan sahabe-i kirama ve onların duyurduklarına ve şu anda biz duyduk bize de bir uyarıda bulunuyor. Uyarı şu, insanlar dünya hayatında da yaşadıkları günahlardan dolayı biliyorsunuz sıkıntıya girerler. Yaşadığımız hatalar, yaptığımız kusurlar bizim için dünya hayatında da bir takım bereketsizlikler ve sıkıntılar oluşturur. Rabbim muhafaza etsin. Bununla birlikte bunlar dünyada çektiğimiz sıkıntılar, yaptığımız hataların, günahların umarım kefareti olur. İşte yaşadığımız hastalıklar gibi. Öte yandan eğer Müslüman bunlardan temizlenmezse ölüm anında çektiği sıkıntı, sekerat günlerinde yaşadığı sıkıntılar ona kefaret olur. Değilse kabir azabında yaşadıkları kabirin sıkıştırması ve onun oluşturduğu gerilimler, sıkıntılar, azaplar, acılar onun günahlarına belki de kefaret olur. Da böylece temizlene temizlene cehennemden kurtulur. Temizlenmezse cehenneme düşer. Müslümansa eğer oradan kurtulur diye biz iman ediyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanların nihayetinde cenneti bulacağını düşünüyor, buna iman ediyor. Bunu kitabımızdan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden anlamaya çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece iki mezarın yanından geçerken bununla ilgili bir bilgi verdi. Bunlara dedi azap ediliyor. Ve bunların azap edilmesinin nedeni işledikleri büyük günahlar da değil. Yani bu sayacaklarımız büyük günahlar içine de girmiyor. Bunlardan birincisi idrarından sakınmazdı. İdrardan ya da idrarından diye iki bilgi rivayet türü geliyor. Neticede Müslüman temizliğin her bölümüne dikkat eder. Hadesten taharet, necasetten taharet, settür lavret diye çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz namaz farzları var ya. Dolayısıyla ben kulluğumun en önemli bölümü olan namazı gerçekleştireceğimde tahareti de temizliği de yerine getirmek zorundayım. Nitekim bütün fıkıh kitapları da yine sünen tarzı yazılmış olan tüm hadis kitaplarımızda aşağı yukarı hemen ilk bölümlerinde temizlikten başlar. Bizim için temizliğin de önünde kirlenmekten sakınma vardır. Bu her türlü dünya için böyledir. Yani bilgi kirlenmesinden sakınacak kulaklarımızı, zihnimizi, kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden koruyacağız, temizleyeceğiz, arındıracağız. Yani girmesin. Kulağımdan içeriye kötülük, girmesin gözümden içeriye yamuk bilgiler, beynime ve kalbime sızmasın imansızlıklar ya da şeytanların evhamları, vahiyleri diye uğraştığım gibi maddi olan kirlerden de önce sakınacağım. Yani kirletmemeye çalışacağım kendimi, elbisemi. Bu Müslümanın olmazsa olmaz işlerinden birisidir. Fakat bu kabirde yatan Müslüman buna biraz dikkat etmezmiş. Yani idrarından sakınmazmış. Şimdi bundan dolayı bir sıkıntı çekiyor. Birincisi bu. Diğeri ise laf götürüp getirme, insanlar arasını bozma, konuşmak, başkalarının dünyasını konuşmak, başkalarının hatalarını aktarmak birilerine. Ara bozuculuk, Allah muhafaza, kovuculuk. Bu da diğeri de bundan dolayı bir azap görüyor. Bir iki kir, birisi maddi, diğeri manevi. Birisi kendisiyle alakalı kirlenme ama diğeri insanları kirletme. Ağzını başkalarının hatalarıyla doldurmak ve başkalarının kulaklarına yine bir başkasının hatasını aktarmak. Biz Müslüman olarak maddeten ve manen temiz olmaya çabalıyoruz ki kabir azabından da sıyrılalım. Efendimiz hadis-i şerifin ikinci bölümünde kabirlerin üzerine şöyle bir yaş hurma dalını ikiye bölüp onları birer parçasını dikti ve onlar ıslak kaldığı sürece, nemli kaldığı sürece aşağıdakilere bir faydasının olacağını sanki bize ifade etti. Bundandır ki Müslümanlar ellerinden geldiği kadar da kabirlerinde böylesi işler yapmaya gayret ederler bu bilgiyi kullanarak. Bundan şunu anlayabiliriz. Allahu alem, ben az bilerek bunları konuşuyorum. Onun için çok uzatmadan diğer hadis-i şerife geçeceğim. Canlı olan bütün varlıklar Rabbimizi zikretmektedir. Dolayısıyla bu zikir devam ettiği sürece bu zikrin insanlara, çevreye bir faydası oluyor demek ki. Zikredenlerle birlikte olmak, Allah'ın adının anıldığı yerlerde olmak, Allah'ın adını gündem yapanlara yakın olmak bir böyle berekettir, böyle bir temizliktir, böyle bir günahın üzerimizden kalkması, hafiflemesi anlamına gelecektir. Bundan şunu anlayalım mı? Yani evet, ağaçlar dikelim, fidanlarla uğraşalım, çiçeklerle uğraşalım, bunlar Allah-u Teala zikrediyor diyelim, bunları sevelim. Bu çok hoştur. Müslümanların dünyası bitkilerle, hayvanlarla da dolu bir dünya idi bir zamanlar. Evlerimiz böyleydi. Ancak maalesef vahyi elimizden alan dünya sistemi, Allah'ı zikreden bütün hayatı da bizim elimizden çekip aldı. Yani betonarme bir dünya kuruldu, asfalt bir dünya kuruldu. Göğe doğru dikilmiş olan konutların içine tıkıldık ve iş yerlerimiz, ofislerimiz de benzer oldu. Bu hayatın içerisinde yaşarken canlı yok, Allah'ı zikreden canlılar yok, Allah'ı zikreden varlıklar yok, gündeme alan kuş sesleri bile olmayan bir dünya oluşturuldu neredeyse. Mevla muhafaza buyursun. Yani burada nostaljik bir konuşma yapmak için söylemiyorum bunları. Fakat zikir, Allah'ı gündeme almak, hayatın tamamından böylece buharlaştırılmaya çalışılıyor. Allahsız haşa bir evren oluşturmaya, bir şehir oluşturmaya çalışıyor dünyanın sahipleri, dünyanın bugün tanrılık iddiasında bulunan kişileri, kurumları, neyse ne diyeceksek. Ancak bizler öyle değiliz. Bizler Allah-u Teala'yı anan kimseleriz. Allah'ın adını gündeme alan kimseleriz. Bu bakımdan bulunduğumuz yerde böyle hiçbir şey yapamasak bile Peygamber Aleyhisselam'ı gündeme getirmek, ondan bir hadis, bir sünnet söylemek, yaşamak, uygulamak, bir dua ortaya koymak, Kur'an'ın bir ayetini, bir suresini gündeme almak, onu konuşmak, onu insanlarla paylaşmak, dostlarla, değilse kendi kendimize hiç olmazsa bunu söyleşmek, bununla birlikte olmak bizi zikir eden ve tazeliği kalan kimseler haline getirecektir. Dallarımız kurumadıkça biz de günahımızın hafifleyeceğini umabiliriz. Öyleyse yani mezarlarımızı ağaçlarla süslemekten çok, herhalde ona tamam eyvallah, ama esasen gönlümüzü ve dilimizi Allah'ın adıyla ıslak tutmak asıl işimiz olacaktır. Bu hadisten anlayabildiğim benim. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okumaya devam ediyorum elhamdülillah. Ve 1982. hadis-i şerifle birlikteyiz. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. Biz de ondan dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhannes erkekleri, yani kadınlara benzeyen erkekleri, kendini kadınsı tavırlarla süsleyen erkekleri ve kendini erkeklere benzeten kadınları lanetleyerek onları evlerinizden çıkarın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan kişiyi, Ömer de falan kişiyi evinden çıkardı. İbn Abbas isim söylemeden bize böyle bir eylemin yapıldığını haber veriyor. Erkeklere benzeyen kadınlar, kadınlara benzeyen erkeklerle ilgili laneti gündem yapıyor bu hadis-i şerif bize. Allah-u Teala bizi bir erkekten ve bir kadından meydana getirdi ki bizden eşlerimizi var eden Allah-u Teala bununla sükun bulmamızı istedi. Kitabımızda böyle diyor Allah-u Teala. Ve böylece zürriyet, insanlar çoğaldı. Bu da Rabbimizin bir muradıydı. Kadın kadın gibi kalınca, erkek erkek gibi olunca bu süreç devam edecekti. Ama eğer kadın kadınlığından sıyrılıp erkekleşmeye başladığında, erkek erkekliğinden sıyrılıp kadınsı tavırlar sergilemeye başladığında Allah-u Teala'nın yarattığı bu fıtrat bozulacak ve ortaya karma karışık bir yapılanma çıkacaktır ki bu kainattaki bozulmaların en kötülerinden birisidir. Yani insanoğlunun eliyle dağlar taşlar bozulur, denizler bozulur, hava bozulur, yollar bozulur, bitkiler bozulur filan, bunların önemini biliyorsunuz. Ama asıl bozulma tabii ki imandadır. İmanla küfür birbirine karıştığında bozukluk başlar. Ve bunun bir sonrasındaki hamle fıtratı bozan eylemlerdir. Yani genlerle mi oynanıyor, ne deniyor yeni isimleri bunların? Bitkilerin tohumlarıyla oynuyor, hayvanların tipleriyle oynanıyor. Ve tanrıcılık oynamaya başlayan bir dünya var. Bir bilim var, bir teknoloji var. Ve bunun bir etkisi, bir öteki adımı hazlarından doymayan erkekler ve kadınlar üretiliyor. Ve artık erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla bir hayatı yaşamaya başlarken öte yandan kadın kendi kimliğini terk ediyor. Daha dinimi ve cinsiyetimi seçmedim diyor kız çocuğu. Yani oysa seçilmiş bir şekilde dünyaya gelmiş ama o diyor ki daha tercihimi yapmadım. Bir erkek diyor çocuk daha tercihimi yapmadım, ileride düşüneceğim ne tür bir temayülüm var, ne tarafa doğru meyledecek, nasıl bir kafam oluşacak benim diye. Yeni dünya dini, yeni dünya insanı bu şekilde bir araya konuluyor. Böylece kişiliği bitmiş, insanlığı bitmiş, cinsiyeti de tükenmiş, karışmış bir yapı oluşsun isteniyor. İslam toplumunda da demek ki böylesi varlıklar olacak. Yani muhannesleşen erkekler, kadınsı hareketleri olan ya da erkekler gibi tavır takınan kadınlar olacak zaman zaman. Ama bunlar imanlıların yapacağı bir iş olmayacak. Lanetleniyor çünkü bu tavır ve Müslüman bireyler, çocuklar bu şekilde yetişecek. Erkek erkek gibi yetiştirilecek. Bu nasıl olacak? Yani bu kavram da şimdi bizim zihnimize kaba durabilir. Yani bugünkü toplumun anladığı erkek imajıyla, yani maçoluğu mu kastedeceğiz? Ya da kadın imajıyla neyi kastedeceğiz? Sadece etekleri fırfırlı elbiseler giyen kişi midir? Bu öyle olmasa gerek. Yani Rabbimizin yarattığı bir fıtrat var. Kur'an ve sünnette bu netleştirilmiş. Bu fıtratı bozmadan yaşadığımızda bu gerçekleşmiş olur. Bunu böylece diğer bilgilerle tamamlayacağız inşallah. Tekrar söyleyeyim. Allah'ın ve Resulünün kelamını yine Allah ve Resulünün sözleri içerisinde bir anlamla anlamamız gerekir. Bu sözleri kendi bağlamından, kendi bulunduğu ortamdan kopartıp da modern zamanlarda anlamaya çalıştığımızda, oraya oturtup da anlamaya çalıştığımızda şaşırıyoruz. Geleneğin kiri mi, modernlerin bozukluğu mu? İkisiyle de açıklayamayacağımız bir dinimiz var. Din diye bize bunca zamandır söylenen geleneksel yanlışlar mı? Yoksa modern dünyanın dayattığı kuşa döndürülmüş din anlayışı mı? İkisi de değil. Biz kitabımızda ne varsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözünde ne varsa onu anlamaya çalışıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimizin izniyle. Ve Abdullah İbni Abbas'tan rivayetler, 1985. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ayı yani hilali görünce oruca başlayın. Yine hilali, ayı görünce de orucu bitirin. Eğer ay ile aranıza bulut girer de onu göremezseniz, ayın günlerini yani günlerin sayısını 30'a tamamlayın. O Ramazan ayına da Şaban'ın son 1-2 gününde oruç tutarak bir karşılamada bulunmayın. Yani Ramazan'ı karşılayacağız diye de oruç tutmayın, karşılama orucu tutmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesinde. Hilal görülecek, oruca başlanılacak. Hilal görülecek, oruç bitecek. İslam toplumunda göğe bakılan ve hayatı da hilale göre ayarlayan bir yapıyı bize Rabbimizin elçisi söylüyor. Çünkü Allahu Teala'nın bizden istediği ayın hareketlerine göre kulluğumuzu ayarlamaktır. Muharrem'le, Safer'le, Zilkade'yle, Zilhicce'yle, Rebiyül Evvel'le, Cemazi-i Lahir'le, ama Recep'le, ama Ramazan'la yaşanan bir hayat var. Dolayısıyla ay takvimine göre, yani hicrete göre ayarlanmış, onun başlangıç kabul edildiği bir takvime göre kulluğumuz ayarlanacaktır. Müslümanların kulluğu, ibadeti, hayatı tamamen buna dayalıdır. Dolayısıyla bu kolay olur Müslümanlar için. Bir de gökyüzü, yıldızlar, ay, güneş hep bizim içindir. Allah-u Teala bunlara yemin eder. Müslüman bunlara bakmaktadır, bunların hareketlerini izlemektedir. Değilse elindeki telefona, karşısındaki ekrana ya da arabasının tekeri, İstanbul'un şekeri bu tür bir hayat yaşamaz. Müslümanın dünyasında aslında gökyüzü ve yeryüzü ve bitkiler ve hayvanlar vardır. Canlı bir hayatı yaşamamız gerekmektedir. İşte hilal de böyledir. Ancak bütünüyle başka bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Bu hadis-i şerifte böylece okuyorum. Nasıl anlayacağımızı, nereye koyacağımızı da çok bilmeden devam ediyorum. Peki ne yapacağız böyle okumalarla? Yani bu hadisler bir işe yaramayacak mı? Estağfirullah. Biz okuyacağız, okuyacağız ve büyük bir yapıyı inşallah fark edeceğiz. Öncelikle zihin olarak bir değişime ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz hayatın sanal bir hayat olduğunu, gerçek olmadığını, bize gerçek olarak dayatılan bu yapının aslında gerçek olmadığını fark edip asıl gerçekliğin hak olan, el-hak olan Allah'tan gelen bilgi olduğunun bilincindeyiz. Buna iman ediyoruz ama nasıllığını fark edemedik. Künhüne vakıf olamadık. Büyük resmi göremiyoruz. Asr-ı saadet tablosunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatı karşımızda oluşturabilmemiz için bu hadislerin her biri birer küçük fotoğraf bölümüdür. Bunları yerleştirdiğimizde fotoğraf büyüyecek, gözümüzün önünde canlanacak ve ben bunu bugüne taşımada daha kolaylık bulacağıma inanıyorum. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifleri yoğun bir şekilde okumamız gerektiğine inanıyorum. Anlasam da, anlamasam da, çelişkili bulsam da, kafama yatmasa da, ama zayıf mı, ama şişman mı, bu hadis nereden filan diye çok da böyle koklamadan, ama büyük mevcut külliyatlarımızdan, İslam ümmetinin tamam dediği imamlarımızdan bu hadisleri okuduğumuzda zihnimiz farklı hale gelecek diye umuyor, böyle biliyor, böyle bekliyorum, böyle iman ediyorum diyeyim. 1993. rivayeti okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde inşallah. Abdullah İbni Abbas Efendimiz şöyle aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri sabah namazında Secde suresi ile insan ya da diğer adıyla Dehir suresini, cuma namazında da Cuma suresini okurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair bir bilgi yine Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den. Cuma günleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında çoğu kez Secde suresini okuyor. Elif Lam Mim Secde suresi bu. Bir de İnsan suresini okuyor. Hel ete alel insan diye başlayan sure, Dehir suresi, Zaman suresi diğer adıyla. Bunları bu şekilde okumak da lazım gibi geliyor bana. Yani bu iki sureyi Peygamber Efendimiz bir namazda bir araya getirdiyse, biz de bu iki sureyi çalışmamız lazım. Birlikte bir anlamamız lazım. Evet, cuma günü ezberleyebilen kardeşlerim sabah namazı böyle okusunlar. Fakat bir de bu iki sureyi hiç olmazsa tefsirlerden, bir mealden tekrar değerlendirip, neden acaba cumanın sabahında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gündemine Secde ve insan surelerini aldı? Ne anlatır bu sureler? Konusu nedir? Rabbim bizden o cuma sabahı ne istiyor diye dikkatimizi çekmekte. Öte yandan cuma namazını da Cuma suresini okuyormuş çoğu kez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka rivayetler de var. Bu rivayete göre böyle. Başka rivayetlerde de Gâşiye suresi ve Âlâ suresini okuduğunu öğreniyoruz Efendimizin bazı kerelerde. Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayetler 1997. hadis-i şerifi de okuyalım birlikte inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim bana yardım et. Bana karşı başkalarına yardım etme. Bana zafer ver. Bana karşı başkalarına zafer verme. Kurulan tuzakları lehime çevir, aleyhime çevirme. Beni hidayete erdir ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana saldırana karşı bana yardım et. Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senin azabından çok korkan, sana çok itaat eden, sadece senin için eğilen, sana yönelip yakaran biri kıl. Rabbim, tevbemi kabul et, kusurlarımı yok et, duamı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet ver, dilimi doğrult, kalbimin haset ve kinini çıkar Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ediyor. Dileyen kardeşlerim, tekrar numarasını söylemeye gayret edeyim. 1997. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Hazreti İbn Abbas bize aktardı. Metnine ulaşabilirler ve hadisi ezberlemeye gayret edebilirler. Dualarına bunu da katarlar. Değilse bilebildiğim kadarıyla dua 3 bölüm. Birinci bölüm Rabbim diye başlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ki yardım isteği var. Bana yardım et ama aleyhime yardım etme. Zafer ver bana ama başkalarına zafer verme. Ben kazanayım. Düşmanlıkla alakalı, İslam'ın zaferiyle alakalı. Bu bir bencillik değil. Ve bana karşı kurulan tuzaklar var. Bunları ya Rabbi lehime çevir, aleyhime çevirme. Ben bu tuzaklara düşmeyeyim. Hidayet et, yol göster. Yolu nasıl gideceğimi ancak sen bana gösterebilirsin. Ve bu hidayet konusunda da bana kolaylık ver Allah'ım. Ve bana saldıranlara karşı da gerek görülen, gerek görülmeyen, yani hem şeytanlar hem de insanlar, yardım et Allah'ım diyor. Birincisi bir mücadelenin, bir kavganın içinde edilen bir dua. Duanın birinci bölümünde içinde yaşadığımız hayatın bu tür bir kavga olduğunun bilincinde bir elçimiz var. Şeytan ve dostlarıyla sür git bir savaşın içindeyiz. Bir kavganın içerisindeyiz ve ancak Allah'ın yardımıyla başarı elde edebiliriz. Ve bunu Rabbimizden istiyoruz. İkinci bölüm kendimizle alakalı. Rabbim, bu şekilde bir kavganın içerisindeyim. Senin nimetin olmadan bunu aşma imkanım yok. Yardımın olmadan, desteğin olmadan bunu geçme imkanım yok. Beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senin azabından çok korkan ama sana çok itaat eden, sadece senin huzurunda eğilen, sana yönelip yakaran, dua eden biri kıl. İşte ben de böyle olayım. Biliyorum ki senin yardımın böyle oluşla gerçekleşir. Şükürsüz Allah'ın yardımı gelmez, zikirsiz Allah'ın yardımı gelmez, takvasız bu işi gerçekleştiremem, itaat olmadan olmaz, rükular ve secdeler olmadan bunu başaramam, dualarımız olmasa biz ne işe yararız? Ya Rabbi bizi böyle bu kıvamda eyle. Bununla beraber hatalarım olacak, yanlışlarım olacak, duam eksik, şükrüm zayıf, zikrim yetersiz olacak. Allah'ım, tevbemi kabul et, kusurlarımı yok et, duamı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet ver, dilimi doğrult, hasedim var, kinim var, bunlar da benden çıkar, tertemiz bir kalple Müslümanlara karşı da temiz bir yürek taşımayı bana nasip et diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duasında. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve 2001. rivayeti de okumaya gayret edeyim inşallah. Abdullah İbn Abbas Efendimiz bize aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çok müjdeli bir haber. Kişi bir iyiliğe niyetlenir de onu yaparsa bu iyilik 10 katıyla yazılır. Bir iyilik, bir hasene. Bunu yapmak istedi Müslüman ve yaptı, gerçekleştirdi. 10 katıyla yazılır. 10'la çarpılır. Eğer yapmazsa bir iyilik olarak yazılır. Bir iyiliğe niyet edildi ve yapmadı. Yapamadı mı? Bilmiyorum. Yapmadı diye ifade var. Böylece ona bir iyilik olarak yazılır. Fakat bir kötülüğe niyetlenir de yaparsa bir kötülük, bir günah olarak yazılır. Eğer o kötülüğü yapmazsa bir iyilik sevabı yazılır. Tamamıyla rahmet olan bir haber. Yani kişi bir günah işlemeye niyet eder ve yaparsa bir günah var. Dersinden konuştuğumuzda. Eğer bir günah işlemeye niyet eder fakat yapmazsa bir sevap var. Bir iyilik yapmaya niyet eder ve yapmazsa yine bir iyilik yazılıyor ona. Çünkü iyiliği düşündü. Fakat iyiliğe niyet etti ve yaptı, 10 katıyla değerlendirilecek. Biz Kur'an'dan ve yine başka haberlerden biliyoruz ki bu bazen 1'e 100 haline gelecek. Bazen 1'e 700 haline gelecek. Bazen de Rabbimiz diyecek ki onu öylece yazın, onun sevabını sadece ben bilirim, ben vereceğim, ben takdir edeceğim. Yani birin karşısına ne yazılacağını bilmiyoruz. Bir bir insanlar günah işleyerek cehenneme gidiyorlarsa yazık onlara. Yani Allah-u Teala 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 verecek. Küçük amellerimiz ile pek çok şey kazanma imkanımız var. Günahlarımızdan vazgeçerek, iyilik yapmayı isteyip yapamayarak bile sevap kazanıyoruz. Buna rağmen birileri onları geçenlere yazıklar olsun diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kişi günahları bu kadar zor kazandığı halde biriktiriyor ve iyiliklerini aşıyorsa yazık ona. Rabbim böylece kendini yazık edenlerden olmaktan bizi korusun, muhafaza eylesin. Hayırlı, temiz ameller işlemeyi hepimize ihsan etsin. 2008. rivayeti okuyayım. İnşallah tamamlayayım programı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Abdullah İbni Abbas bize şöyle demiş. Ebu Talip hastalandığında Kureyş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geldi. Ebu Talib'in başucunda bir kişinin oturabileceği kadar yer kaldı. Hasta yatağı, çevresi doldu. Sadece Ebu Talib'e çok yakın tek kişilik bir yer var. Oraya Ebu Cehil kalkıp oturdu. Ve niyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oraya oturamasın diye. Oradakiler hasta olan bu zata acımadılar da şikayet etmeye başladılar. Yeğenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahlarımıza hakaret ediyor dediler. Ebu Talip dedi ki yeğenim kavmine ne olmuş ki seni şikayet ediyor diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki amca ben onlardan öyle bir söz istiyorum ki o söz ile Araplar kendilerine boyun eğecek. Arapların dışındaki olan milletler acemler de kendilerine cizye ödeyecektir. Müslüman olanlar güzelce bir İslami hayat yaşayacak, boyun eğecek, itaat edecek ya da cizye verecek. Ebu Talip dedi, bu söz nedir? Yani bu kolay bir iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah cevabını verdi. La ilahe illallah. Allah'tan başka hayatımıza karışmaya yetkili kimse yoktur deyiverecekler. Bütün tanrılık iddiasına bulunanlar reddediyor. Sadece gerçek yaratıcı olan Allah'ı kabul ediyorum deyiverecekler. Oradakiler kalkıp bütün ilahları tek bir ilah yaptın öyle mi demeleri üzerine. Ya bu nasıl olur? Bu kadar olay, bu kadar iş güç var, ekonomi var, siyaset var, sosyal hayat var, eğlence hayatı var, eğitim hayatı var. Tüm bunları tek bir tanrı mı yüklenecek? Bütün tanrıları bitirdin, hepsini tek bir tanrının sırtına mı yükledin diye itiraz ettiler. Kafaları bölünmüş. Şirk zihinsel bölünme demektir. Hayatı da böyle kompartıman kompartıman anlamaktadırlar. Her bir bölüme, her bir odacığa başkası bakacak. Herkesin uzmanlık alanı ayrı. Tanrı, evet Allah'ı kabul ediyoruz ama o göklerde oturur, yaradır, yağmur yağdırır. Ama öteki işlere karışmaz. Şehir işlerine de mi Allah karışsın? Aşk meşk işlerine de mi Allah karışsın demeye getirdiler. Ve böylece zihinlerinde bu olmadı. Kalpleri bu bütünlüğü kabul etmedi. Bunun üzerine Allah-u Teala Sa'd suresi 1 ila 5. ayet kelimeleri indirdi. Sa'd o şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki bu kitap Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önceki nesilleri de helak ettik. Onlar da feryat ettiler. Ama artık kurtuluş zamanı değildi azap geldiğinde onlara. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten çok tuhaf bir şey dediler. Ayet-i kerime bizzat onların bu cümlelerini ortaya koyarak geldi. Mekke'de kavga böyle devam ediyordu. Allahu Teala olaylara böyle müdahale ediyordu ve Rabbimizin elçisi vahyi böyle gündem yapıyordu. Bizler din adına konuşurken bile vahiy ile konuşmuyoruz. Konu nedir? Konu sevgililer günüdür. O zaman sevgiyle ilgili konuşalım. Konu nedir? Para günüdür. O zaman parayla ilgili konuşalım. İslam'ın paraya bakışı. Dinimizi konuşmamıza bile batıl karar veriyor nasıl konuşacağımızı. Oysa Kur'an bizzat gündemi şekillendiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri bizzat gündemi şekilleniyor. Vahiy ile birlikteliğe devam ediyoruz. Vahyin sahibi olan Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini de okumaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.